Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Kış konuşacağız. Zor kış şartları eskiden İstanbul'da nasıl göğüslenirdi bundan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Kış şimdi belki de coğrafyası daha büyük olduğu için İstanbul'da zor yaşanan bir şehir. Kış şartları daha hafif olmasına rağmen.
Evet, işte insanlar tabiatla affedersiniz dalaşmayacaklar. Yoksa tabiat her zaman galip gelir. Büyük şehirler, metropoller kışın şiddetine dayanamıyorlar. Sadece kışın şiddetine değil, sonbaharın yağmuruna, yazın sıcağına dayanamıyorlar. Bu dört mevsimin üçü büyük şehirleri mahvediyor. Yani ve bunun çaresi de yok. Yani hal tarzı da yok. Onun için ya metropolleri yaşanabilir şekilde inşa etmek lazımdı. O da geçti. O halde bu sıkıntılar böyle çekilmeye devam eder. Yani bu
tamamen baştan inşa etmemiz gerekecek.
Baştan şehir inşa etmek lazım. Şimdi böyle bir İstanbul'un normal hayatı bile zor olan bir şehrin kışın karda, sonbaharda şiddetli, ilkbaharda şiddetli yağmurlarda, yazın şiddetli sıcağını mukavemet etmesi mümkün değil. Ne yaparsanız yapın mümkün değil. Hele bir de daha önce konuşmuştuk, İstanbul başka şehirler gibi değil. Eğimli, çukurlu, efendim ince uzun bir sahaya yayılıyor. Eski bir şehir, plansız bir şehir. Yani burada bazı tedbirler almak da çok zor. Eskiden ne oluyordu? Kar yağıyordu. İnsanlar bundan rahatsız olmuyor muydu? Oluyordu. Tabii romantikler bakıp şiirler yazıyordu. Kar berekettir diyordu. Ama tabii hayatı da zorlaştırıyordu. Hı hı. Bir kere evden dışarı çıkma ihtimali azalıyor. İşi gücü olanlar için bu bir sıkıntı.
Ama ihtiyaç da azdı. Evden dışarı çıkma ihtiyacı da belki ona
evet
göre azdı.
Ama yani bu keyfe keder. Kaç kişi evden dışarı çıkıyor? Dükkanına gidecek adam, dükkan zaten iki ev ötede. Memuriyete gidecek adamın zaten İstanbul sur içinden ibaret. En uzun Edirne kapıda olsa, adamın işi Ayasofya'da olsa, işte düşünün gideceği yer burası.
Normalde
biner
yürüyerek,
tramvaya gider, yürüyerek bile
gitmeyi göz alabileceğiz.
Eskiden gidiliyordu tabii. İstanbul'da eskiden vesait mi vardı? Gidiliyordu Edirne kapıda oturup da, hatta ata binmek yasak olduğu zaman şairlerden biri demiş, yani benim demiş bir güzel bir şiir yazmış. Sultan 3. Selim de caize ne istersin demiş. Çok beğenmiş. Caize verirlerdi eskiden padişahlar, hükümdarlar, böyle şiir yazanlara, sanatkarlara diyelim.
Hediye ya da
hediye
imtiyaz mı?
Veya imtiyaz. Hı hı. Bu da demiş ki efendim ben ata binme imtiyazı istiyorum. İstanbul'da ata bir tek padişah ve sadrazam binebilir. Başka hiç kimse ata binemez. Sur içinde, yani İstanbul dediğim. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz at hem emniyete aykırıdır, kaçabilir falan, bir adam suç işler. Hem de pisletir, kirletir. Hatta eski İstanbul'a, sur içine gelen gayrimüslimlerin en çok imrendiği şey nedir biliyor musunuz? Şimdi bizimkiler Avrupa'ya gittiği zaman şehirlerin temizliğine imreniyorlar ya. Sur içi tertemizdir. At pisliği kokmaz. At olmadığı için. Ama İstanbul'un diğer semtleri, sur içi dışındakiler at pisliğinden, adada bile hala öyledir malum. Şimdi diyor ki bana at binme imtiyazı verin. Evim Edirne kapıda, işim Ayasofya'da. Yani Sultanahmet'te. Padişah diyor ki hayır. Kanun delinmez.
Başka bir şey.
Size bir ev alalım diyor. Sultanahmet'te hediye edelim diyor. Düşünün, padişah kanunu
delmemek
için bir ev alıyor şaire ve Edirne kapıdan oraya taşınmasını temin ediyor. Şimdi dediğiniz gibi mesafeler yakın. Böyle olunca çok fazla karkış insana dokunmuyor. En fazla biraz fazla odun yakmak icap ediyor. İstanbul için o da mesele değildi. Malumunuz İstanbul'un üstü hep ormandır. Kastamonu'ya kadar da İstanbul ormanlarıdır. Yaka yaka İstanbullular bu odunları bitiremediler. Odunumuz bol, yakar otururuz derlerdi eskiler. Binaenaleyh eskilerin de kış böyle şiddetli olduğu zaman mektebeler tatil falan zaten mevzu bahis değil. Şimdiki gibi belediye hizmetleri yok. Yollar aslında yollar bir parmak buz tutar. Buna rağmen insanlar lastik galoşların etrafını bez bağlayarak bir yere gitmek gerektiği zaman çorap giyerek giderlerdi. Karda kışta da herkes gene hayatına devam ederdi. Dediğiniz gibi hayat basitti. Mesafeler kısaydı. Çok kişiye de karı seyredip pencereden şiirler terennüm etmek düşerdi. Ama şimdi öyle değil tabii. Şimdi hayat felce vuruyor. Mektepler, hemen radyo dinliyorsunuz, televizyon açıyorsunuz. Mektepler kapandı mı, kapanmadı mı? Mesai tatil oldu mu, olmadı mı? Bu olacak bir iş değil. Neden? Çünkü herkes vesayete bağımlı. Hiç kimse evine yakın yerde mektebe gitmiyor, işe gitmiyor. İstanbul için söylüyorum. Ama diğer büyük şehirlerde bundan farklı değil. Duyuyoruz. Trafik kazaları, trafik tıkanmaları, mektepler tatil oluyor falan. Yani şimdi tabiat insana biraz daha dikleniyor. Hani savaşın kızıştığı zamanlar vardır. Siz böyle bir şiddetli bir hücum yaparsanız karşı taraf da şiddetli bir cevap verir. O anda savaş kızışır. Şimdi de insanlar teknolojiyle tabiata meydan okumaya çalışıyorlar ama tabiatın elindeki silahlar çok güçlü. Onlar son sözü gene söylüyorlar. Evet.
Şimdi eski İstanbul'da kış hayatına dönmek gerekirse tabii biraz belki izlerini Anadolu'da bulabiliyoruz. Hazırlıklar çok öncesinden yapılıyor. Şimdi kar yağdığında İstanbul'da ekmek bulabilir miyiz endişesi var. Yakın zamana kadar vardı. Şimdi yok belki. Evet. Fırınların önünde kuyruklar olurdu. Şimdilerde görmüyoruz ama bir dönem öyleydi. Kar yağdığında insanlar panik olurdu. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Ama Anadolu'da böyle değil. Anadolu'da uzun süren kışlara karşı hazırlıklar yapılmış oluyor. Eski İstanbul'da da herhalde bir miktar böyleydi eskiden kışlara
hazırlık. Evet, İstanbul'un hayatı taşladan çok farklı değildir. Yani zaten insan aynı insandır. Yedi içtiği aynı şeydir. Üç aşağı beş yukarı. Şimdi kış dediğiniz gibi çok fazla hareket kabiliyetinin olmadığı bir devirdir. Çok şeyde bulunmaz. Meyvesi, sebzesi, şu bu. Bir de pahalı olur kışın. Çünkü yazın mal gelir şehre. Kışın daha az gelir. Gelse de kışın insanlar biraz daha endişeli olduğu için mala daha çok rağbet ederler ve mallar pahalılaşır. Onun için odununu bilhassa kışa bırakanlar kınanırdı eskiden. Yani kiraz ayında millet odununu alırdı. Düşünün Haziran'da, Mayıs'ta, Haziran'da, yani İstanbul için Mayıs'ta kiraz ayıdır. Odununu alırlardı.
Yaz başında.
Evet.
Yani daha aslında kış biter bitmez.
Bir yani önceki kış biter bitmez. Zaten? Yani sabahın gelişi neye habercidir? Akşamın oluşuna. Akşamın oluşu neye habercidir? Sabahın. Doğum neye habercidir? Ölüme. Yani her şey böyle.
Baştan sona hazır olmak
lazım. Evet, arkası vardır. Arkası vardır. Küllü atin karip, her gelecek yakındır. Onun için İstanbulluların ve eski Osmanlıların en mühim bariz vasıflarından bir tanesi de aşırı temkinli ve tedbirlidir. Ben bu insanları gördüm. Yani yazdan önce baharın odununu alan, bunları böyle dantel gibi dizen, buna ehemmiyet veren insanları gördüm. Tabii bu evin erkeği odunu alır. Odun da bir işte o zaman. Odun alacaksınız, seçeceksiniz, getireceksiniz. Merkep eve önüne yıkacaksınız. Onu tekrar odunluğa, işte İstanbul gibi dar evlerin olduğu yerde dizeceksiniz. Bu bayağı bir işti. Yakın zamana kadar da hala evlerin önünde görüyorduk. Odun yığılmış. İnsanlar taşıyorlar veya taşıtıyorlar. Şimdi artık odun alan falan kalmadı. O zaman hem soba kömür olsa bile hem banyo buna bağlıydı. Bu oduna bağlıydı. Şimdi ikisi de yok artık. Soba da yok çok yerlerde. Termosifon banyolu odunlu termosifon da yok. Kenar mahallelerde tek tük var hala bunlar ama onlar da artık
bitmek üzere.
Bilen yok. Hanımların hazırlıkları daha fazladır. Hanımlar çünkü bir kere evi kışa göre dizayn ederler. Malum eski evler, ahşap çoğu. Her tarafından bir şeyler eser savurur. Pencere araları açılmıştır, duvarları aşınmıştır, tahtaları gevşemiştir. Bahar sonu, yaz başında da işte bu hazırlıklar yapılır. Ama İstanbul'un ekserisi Eylül ayını ev tadilatıyla geçirir. Eylül ve Ekim ayı evin elden geçtiği zamandır. Fakat bu zamana bırakırsanız evin tadilatını, kendiniz de yapmayacaksanız, usta bulmakta zorluk çekerseniz veya biraz fazla para vermek zorunda kalırsınız. Onun için ehil kimseler, çatı aktarması, merdiven sıkıştırma, pencereleri hep usta işini, dülger işini yine odunları aldığı zaman yaparlar. Hem ustanın zamanı boldur hem daha ucuza mal ederler.
Tabii şimdi aslında biz dışarıdan baktığımızda bu eski İstanbul evlerini görüyoruz. Hele de restore edilmişse ne kadar güzel, ne kadar hoş duruyor. Ama ciddi anlamda içinde yaşayanların elinin sürekli üzerinde olması gereken evler bunlar. Evet, yaz ve kış.
Ben çocukken böyle eski evlere giderdim. Oradakiler öyle özenirdim. Onlar derlerdi ki ah yavrum derdi, biz bu evin elimiz bu evin her tarafının üzerinde. Ama bizim 40 tane elimiz yok. Yani böyle olmasa bu ev bir günde çöker. Doğru. Sadece o değil, boğazdan geçerken imrendiğiniz o yalılar var ya, o yalıların da öyledir. Yani onların masrafı çoktur.
Evler, evet.
Ve orada yaşamak da zordur. Bir kere rutubete karşı mukavemetli olacaksınız. İstanbul'da rutubet vardır. Yani İstanbul pek yaşanacak bir yer değil. Hele bir de deniz kenarıysa her nimetin bir külfeti var. rutubet adamı hasta eder. Hasta ise perişan eder. Onun için bu evlerin çok sıkı izole edilmesi lazım. Eski tabirle tecrit edilmesi lazım. Bu da her sene tekrar tekrar yapılır. Çünkü boyalar çabuk dökülür, ağaçlar çabuk çürür. Bunların her sene elden geçmesi lazımdır. Yalıda oturanlar zaten sonradan bu yalılardan niye çıktılar biliyor musunuz? Masrafını karşılayamadılar. O eski aileler fakir düştü.
Tabii güç devir değişince. Değişti,
cumhuriyet ilan edilince bunlar fakir düştü. Yalılara bakamadılar. Önce bölüp kiraya vermeye başladılar. Sonra baktılar bu da olmuyor. O yalıları birer ikişer ucuz ucuz elden çıkardı. Çoğu da yandı zaten. Normal evleri, normal dediğim Nişantaşı'nda teşvik ederek apartman dairelerine çekildiler. Rahat ettik dediler.
Rahat ettik.
Biz apartman hayatını sevmiyoruz ama onlar apartman hayatından rahat ettiler.
Şu anda düşünün yani şu bu soğuk havalarda, kış mevsiminde bir yalıda oturduğunuzu. Boğazına keskin zaten rüzgarında. Zaten onlar daha çok herhalde yaz mevsiminde gidilen yerler.
Şeyden evvel 19. asırdan 1800'lerden evvel onlar zaten sadece yazın gidilen yerlerdi. Kışın herkes şehirde oturur, yazın giderdi. Fakat 19. asırdan sonra biraz da tabii artık cemiyetin eli daraldı. İnsanlar 2-3 ev tutanlar vardı. Mesela kışın şehirde bir konakta oturuyorsunuz. Yazın yalıya çıkıyorsunuz. Fakat yalıya çıkmadan önce ve sonra da Erenköy, Bostancı oralarda bir bağ evine gidiyorsunuz.
Ama bu taşınmak kolay bir şey değil. Defalarca ev değiştiriyorsunuz.
O zaman hizmetkarlar çok, eşya az. Koçu arabalarına, öküz arabalarına yükleniyor. Oradan vapurlarla karşıya geçiriliyor gerekirse. Taşınıyorlar. Ama taşınmak da biliyorsunuz iki taşınma bir yangına bedeldir.
Yangın, evet. Bir de kendi isteğinizle yapıyorsunuz. Hani zor, şimdi evet. Mecburiyetten
tabii,
bile.
Bayağı zor o zaman. İnsan. Ama yapıyorlardı insanlar. Sonra artık evler bire düştü. Yalısı olan yalıda oturmaya başladı. Bir de mesela bir kişinin iki çocuğu olunca konak birine düştü, yalı birine düştü. O artık yalıda oturmaya başladı. Bunlar bir de hizmetkar isteyen evlerdir.
Tabii,
yani bir yalıda veya bir konakta, bir veya Erenköy'de köşkte en az 4-5-6 hizmetkarınız olması lazım. En az. Bu da her baba yiğidin harcı değil.
Şimdi öyle ama belki eskiden Boğaz Tokluğu'na çalışanlar vardı. Düşünüldüğünde daha kolay döndürülebiliyordu
doğru.
Bu evler.
Doğru ama onlar da bir mesuliyettir. Onlar da neticede evde insandır. Ama dediğiniz gibi daha kolaydı. Masraflar daha azdı. Şimdiki gibi değildi ama yine de zordu. Ondan sonra insanlar yalıda oturdular fakat zahmetli oldu. Tabii kışın buralarda oturmak daha da zahmetlidir. Onun için evler bir elden geçirilir. Soğuk girmesin ve yakılan aletin verdiği hararet uzun zaman muhafaza edilsin. Diye ki bu alet de ilk zamanlar ocaktır. Her evde bir ocak vardır.
Bildiğimiz duvara dayalı ocak ya da ortadaki ocak.
Veya kenarında bir ocak. Bu ocakta odun yanar. Kömür yok. Kömür yok. Sonraları malum İstanbul'a geldi Sultan Mecid'den sonra.
Çok da sevilmemiş zaten değil mi?
Sevilmedi çünkü kokuyordu, is yapıyordu. Muhafazası zordu, yakması zordu. Bir de İstanbullular muhafazakar insanlar. Kütür kütür kütük yakmaya
alışmışlar. Şimdi bile tercih etseniz.
Şimdi bile tabii odunu tercih edildi. Kömür uzun zaman tercih edilmedi. Sonra odun fiyatları artınca kömüre millet döndü. Yine bile çok sevilmedi. Şimdi bu ocak yanıyor. Ocak evi ısıtmaz. Evler yüksek tavanlıdır. Büyük odalardır. Eskiler yüksek tavanlı büyük odaları severler. Ama burayı da ısıtmak çok zordur. Havayı kırar. Hiçbir zaman bir İstanbul evinde şöyle şimdiki gibi hani kaloriferli ev, sıcak bir ev olmaz asla kışın. Onun için herkes kalın kalın giyinir.
Evin içindeyken bile.
Ocağın içi önünde yaşlılar oturur. Yanında çocuklar oturur. Kedi zaten herkesten önce gider. Diğerleri kenarda kalır. Onların önü kavurga kavursa arkası harman savurur eski tabirle. Hı. Yani önünüz ısınsa arkanız soğur. Bu ocaklar çok fazla hararet vermez. Fakat sonra imdada soba yetişmiştir. Her odada da ocak olmaz. Bu ocaktan köz alırsınız mangala. Bu mangalı odalara götürürsünüz veya odanın muhtelif yerlerine koyarsınız havayı kırsın diye.
Sadece kırsın diye.
Bu kadar yapabiliriz.
Yoksa yine kalın kıyafetlerle dolaşılır ve kalın kıyafetlerle yatılır.
Yani duvarlara bir kere halılar asılır. Kışın. Yani duvar çünkü soğuktur. Hele bir de Poyraz'a falan bakıyorsa o duvar. Büyük halılar asılır. Halı eskiden yere sermek için değildir. Duvara asmak içindir güzel halılar.
Şimdi aklımıza duvar halısı deyince böyle küçük ipek halılar geliyor.
Yok eskiden büyük ağır duvar halıları vardı ama çok güzel. Yani tablo gibi her birisi duvar halıları bunun içindir. Dürülür katlanır yazın kışın tekrar. Bazısı üşenir kaldırmaz. Çünkü, ama toz yuvası olur yazın tutarsa. Her yer açık ya kışın asılır. Ondan sonra kapı altlarına battaniyeler konur. Şimdi evlerde o sünger yapıştırılıyor onun gibi. Tahtaların araları kapatılır. Soba imdadı yetişti. Soba, şimdi insanların dudak büktüğü o alet bulunduğu zaman bütün İstanbulluları, bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı neşelendirdi. Ve eskiler dediler ki bu sobayı bulan İman ehliyse cennette yüksek derecelere kavuşsun. Değilse Allah ona iman nasip etsin diye dua ettiler. Çünkü soba çok harareti muhafaza ediyor. Boruları vasıtasıyla geniş bir sahaya yakması kolay. Daha üzerinde bir şey pişiyor, konuyor falan. Çok avantajlı. Arkasından kuzine, Ruslardan bize geldi. Kuzine çok daha fonksiyonel, evet. Çünkü içinde yemek pişiyor aynı zamanda.
Böreğinizi işte fırın tarafını kullanıyorsunuz, evet. Üstünü kullanıyorsunuz.
Herkes aldı bunu.
Yüzey genişledikçe geniş. Tabii ısıtma imkanı
üzerinde,
artıyor.
Üzerinde iki tane üç tane güğüm, sıcak suyunuz hazır evde. Banyo yapacaksanız, bulaşık yıkayacaksınız, çamaşır yıkayacaksınız. Hemen kolayca elinize sıcak su geliyor. İnsanlar çok kestane kavuruyorsunuz arkasında. Güzel koku olsun diye portakal kabuğu koyuyorsunuz. Yani bir sürü işi var, fonksiyonu var o şeyin. Sobanın ve kuzinenin, herkes onu aldılar ve mutfaklarına kurdular ve çok rahat ettiler. Buna rağmen koridorlar, helalar, banyolar soğuk olduğu için, banyo zaten haftada bir gün yakılır.
Herkes de
sıcak olur, orada yıkanılır. Yoksa banyoda yıkanılmaz çok soğuk evlerde, hele kışın. Her odada zaten gusülhane vardır. Gusül abdesti almak için zaten yatılan odada alınır. Ama banyo haftada bir yakılır. Ama yine de soğuktur. Onun için herkes kışlıkları çıkartır. Sonbahar kışlıklar çıkartılıp naftalinlerin günlendiği zamanlardır. Her tarafa serilir çünkü naftalin kokar. Naftalin kokusu insanı rahatsız eder. Naftalinlenmiştir çünkü güve çok olur İstanbul'da. Ondan dolayı yünlü eşyaları mutlaka şimdi olmuyor eskisi kadar.
Nedendir yani şimdi bilmiyorum. Ben sevmem zaten naftalin kokusunu da.
Efendim biraz... Sevmeyenler gazete kağıdı koyuyorlar şimdi. Eskiden ne koyuyorlardı bilmiyorum. Naftalin de zaten sonradan ortaya çıktı. Onun da muhtemelen bir çaresi vardı. Eskilerinde ona bir ot mot falan bir şeyler koyuyorlardı. Eskisi gibi tam yün yok şimdi. Saf yün çok nadir. Eskiden saf yün çoktu. Belki güvelerde şimdi artık bunlar kimyevi diye gelmiyorlar.
Olabilir.
Biraz da tabii büyük şehirlerde güvenin olması daha zor. Bu biraz eskinin enstrümanlarından oldu güve. Onun günlenmesi lazımdır. Herkes kalın kalın giyer. Şimdiki gibi böyle triko çok gelişmiş olmadığı için dokumalar giyilir. Onların da kışa hazırlananları var. Mesela kalın kumaşlar vardır. Çuha, kadife gibi bunlar kalın kumaşlardır. Eğer hanımlar süslüyse brokar gibi ağır ipekli. Bu kumaşlar, kadife ve çuha kumaşlar sırınır. Yani bunların içine pamuk ve yün konur ve ikinci bir kumaş konup yorgan gibi sırınır. Böylece kaba ceketvari veya paltovari, sakovari şeyler olur. Kadınlar ve erkekler bunları giyerler.
Yani o zaman bu beni şişman gösterdi.
Evet, şişman insan var. Makbuldür de zaten şişman. Biliyorsunuz Osmanlı kültüründe şişman kadın makbuldür. Beyaz kadın makbuldür. Kısa boylu olacak. Efendim yuvarlak yüzü de olacak. Güzellik anlayışı biliyorsunuz her devirde değişir. Bu biraz daha şişman gösterir tabii. Haşmetli gösterir.
Kısa boylu ve şişman, evet, ve haşmetli.
Haşmetli gösterir. Yani eskinin bakış şeysi buydu, anlayışı buydu. İnce bel makbul değildi mesela. Eski kadınlardan birini ben hatıralarını okuyorum da düğünde diyor gelin o kadar güzeldi ki ben kızımın diyor ince belinden utandım diyor. Yani kız o kadar ince belliymiş ki veremli diyecekler diyor o zaman. Bunlar tabii modalar bile değişiyor.
Tabii modadan ziyade yine hep ihtiyaçlara dönüyorum ben. Hastalıklara karşı dayanıklılığı tabii gösteriyor. Tabii. Halbuki şimdi şişmanlık hastalık belirtisi olarak değerlendiriyor.
Bir remet binayı börter derlerdi. Zayıf kimsenin mutlaka hasta olduğuna inanırlardı. Ona yani böyle bir zamana yetiştik, biz de gördük yani. O zaman öyleydi. İşte bu kıyafetler de böyle. Ayakta kalın terlikler, iç donları, yün fanneler, kuşaklar. Yani evler
kat
kolay
kat.
Değil. Kat kat giyiniliyor.
Düşünsenize ne kadar çok çamaşır çıkar.
Tabii.
Bir insanın üzerinde.
Yani bunu yıkanmak kolay tabii değil. Kurutmak kolay değil. Bunlar çok zahmetli şeyler. O zaman şimdiki gibi sıcak su imkanları fazla değil. Yani çok zahmetli bir hayat bu. Çok zahmetli bir hayat. Örgünün olmadığı bir zamanda, kumaşların çok ucuz olmadığı bir zamanda, ama iş gücünün ucuz, terziliğin yaygın olduğu bir...
Ya da herkesin kendi işini kısmen de olsa
yaptığı,
kendisinin görebildiği zamanlar.
Yaptığı bir devirdir bu devir. Yani ondan dolayı çaput bebek gibidir. Akşam soyunduğu zaman insanlar geceliklerini giyecekler. Böyle bir şey elbise yığılır kadınlardan da erkeklerden de. Hayat bu. Yani dışarı değil sadece evlerde.
Ertesi gün giyinene kadar yine herhalde
zaten
insanlar
zaten eski kadınların
titrer.
Kıyafetleri bu filmlerde Avrupa'daki soylu hanımların kıyafetlerini giymeleri gibidir. Çok uzun sürer bir Osmanlı hanımının giyinmesi. Hele yalnızsa epey uzun sürer. Onun üç etekleri, dolamaları, yelekleri, iç elbise, dışı, bayağı başını yapması falan bayağı bir iştir.
Zaten ben oradan bakarak anlıyorum ki eskiden kadınların az işi varmış. Çok
i̇ş
işi olsa
yardımcısı çoktu. İş çoktu yani, da yardımcı çoktu.
Yani bir insan
şimdiki
sadece giyinmeye yarım saat,
evet,
ayırıyorsa.
Ama işte dediğim gibi
ben yarım
çok
saatte ne çok iş yapıyorum.
Doğru, yardımcı kesin çok şimdi. Yemeği yapan var, Düşünün, bütün evin tahtaları siliniyor. Şimdiki bir elektrik süpürgeleri yok, bulaşık makineleri yok, çamaşır makineleri yok. Evlerde sıcak su yok ama yardımcı çok evlerde.
İş bölümü kalabalıklar,
iş bölümü fazla.
Bir de hiyerarşi olunca hani ben bunu yapmadım ama onu da bugün yapmayayım gibi bir şey de olmuyor zannediyorum.
Tabii.
O hiyerarşi biraz da
iş alışıldığı gibi yürüyor.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız.
Bizim Evlerin sunduğu İpek Yolu devam edecek. Bizim Evlerin sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kış soğuk bir mevsim. Bir taraftan tabii zaten zayıf olmak hoş karşılanmıyor. Bu durumda yeme içme düzeni de mutlaka değişiyordur. Her ne kadar dışarıda alacaklarımızın fiyatı artıyor olsa da gene de bir şeyler pişiyor evlerde.
Tabii ki. Ya bir kere zaten kış daha çok yenen bir şeydir. Çünkü evde daha çok vakit geçiyor. Biliyorsunuz erken oluyor akşam. Uzun kış geceleri, yani bir adam evde ne kadar kalırsa o kadar çok yemek yiyor. Hele eskiden yapacak bir şey yok. Bir de soğuk insanı acıktırır, açlık insanı üşütür malum. Onun için eskiden kışın insanlar daha çok yerler. Kışın aldığı kiloları da yazın hızlı çalışma temposuyla, hele kırlık yerdeyse verirlerdi. Şimdi de ben bazen görüyorum, yani ay kışın şu kadar kilo aldım, yaz onu vermem lazım gibi duyuyorum. Demek ki kışın insanlar kilo alıyorlar.
Metabolizma da zaten tabii yavaşladığı için isterseniz.
Yavaşlıyor. Şimdi bir kere yazın meyve sebzesi yemesi ayrıdır, kışın meyve sebzesi yemesi ayrıdır. Şimdiki gibi çok fazla seracılık veya turfanda meyve sebze olmadığı için, nakliyatta olmadığı için kışın sebzeleri kışın yenir, yazın sebzeleri yazın yenir. Kış ayvadan hatırlanır. Bu sene kış şiddetli olacak çünkü ayva ilk çıkanlardandır. Ayva sevilen bir kış meyvasıdır. Bunun sadece çatır çatır yenmesi değil, reçeli ve kompostosu da çok yapılır. Hı-hı. Tatlısı çok yapılır. Hı-hı. Eski İstanbul'un en sevdiği tatlılardandır. Ayva tatlısı, içi oyulup ceviz konmak veya muhallebiyle Hı-hı. karıştırmak, ona bazen şimdi gıda boyası katıyor. Eskiden tabii olarak onu elde edip pembe Hı-hı. yaparlardı. Elma tatlısı ve
ekşi elma evet, koyarak evet, kızartırlarmış.
Kızartırlar. Bu İstanbulluların sevdiği bir yiyecektir. Bundan anlaşılır ki eyvah, bu sene kış fazla ayva bolsa kış fazla şiddetli gibi. Bir de böyle şey kehanetler vardır. Bu sene kış şöyle olacak, böyle olacak. İşte düşün.
Yani, ayvaya bakarak söylüyorlar. Başka işaretler var mı?
Başka işaretler var mı? Bu ülker fırtınasının uzunluğu, kısalığı, hayvanların erken veya geç gitmesi, bunların hepsi eski yaşlıların kışla hakkındaki ayakların fazla ağrıması, az ağrıması, kışın erken başlaması, pastırma yazının uzun sürmesi veya kısa sürmesi, hepsi birer işaret olarak eskileri kış hakkındaki yorumlarıdır. Bunların hepsi tutar mı? Tabii tecrübelerle sabit bunlar. Çoğu mutlaka tutacak diye bir kaide yok. Ayva vazgeçilmez bir kış meyvasıdır. Sebze olarak da zaten çok kimsenin sevmediği kereviz, yer elması, pırasa, karnabahar ve lahana. Bunlar kışın evet, mutlaka yani 2-3 öğünden bir öğünde mutlaka yenenleridir. Yani artık o zaman patlıcanı kabağı bulamazsınız. Nasıl bulursunuz? Kurutmuşsunuzdur kıştan. Hı hı. O evlerde bir eğlence, bir zevk, bir neşe kaynağı olur. Yani her gün kapuska, her gün karnabahar yiyen insanlar arada bir patlıcan, biber, kabak kurusundan pişmiş domates, yemekler, domates yedikleri zaman onlar için büyük bir eğlencedir. Yani düşünün, insanlar nelere seviniyorlarmış eskiden. Şimdi böyle sevinçler bize ne kadar uzak. Yani ihtiyaçların çok tatmin edilmesi de insanların mutluluk kaynaklarını azaltıyor. Azaltıyor.
Evet,
yani eskiden çocuklara bir oyuncak aldığınız zaman ona senelerce seviniyordu. Şimdi çocuk hiçbir oyuncağı beğenmiyor. Çünkü evet, alasını devamlı görüyor.
Sürekli yenileniyor.
Yenileniyor evet.
Bir şeyi ondan özlemesine.
Hanımların elbiseleri öyle. Ben yaşlı hanımlar duyardım. Ya tabii o zaman şimdiki birçok elbise yok. 2-3 elbisesi. Bir elbise gelmiş. Bir elbiselik kumaş gelmiş. Kadın günlerce seviniyor o kumaşa. Diktiriyor ki keza öyle. Eskiden de böyleydi. Efendim bir de tabii kışa mahsus yiyecekler var. Bu sebzeler, meyveler kışın yendiği gibi bazı yiyecekler de kışa sanki mahsus kabul edilir. Mesela turşu yazın yenmez. Kuru fasulye, nohut kışın yazın yenmez. Yani yazın bir piştiği zaman hayırdır derler. Yani bir nereden çıktı bu falan.
Kışım özledin.
Kışım özledin. Hatta eski İstanbul'da hadi bir kış yapalım derlermiş. Yani kuru fasulye pişirirler, nohut pişirirlermiş. Kış yapalım derlermiş.
Peki hurma? Hurma meyvesi?
Hurma eski İstanbul'da çok olan Fakat İstanbulluların çok fazla kıymetini bilmedikleri bir meyvedir. O meyve biliyorsunuz olduğu zannedildiği zaman olmamıştır aslında.
Ne zaman olur?
O meyve olur ama olmadan önce millet onu toplar, yenmez o zaman. Hı-hı. Beklemesi lazım. O da işte güz sonu kış başında olur hurma.
Yani kış boyunca devam eder. Topladıktan sonra da hemen yemeyip
bekletirler. Hayır yemez, bekletirler. Bekletirler. Bir müddet beklenir, o kabak gibi değer. Hı-hı. Şey armudu böyledir. Kış armudu, Ankara armudu böyledir. Ankara armudu da kışa yakın olur.
Hafif kahverengimsi, böyle çikolata gibi olur.
Olur. Çok lezzetli, evet, olur. Hemen yerseniz sası sadıdır, yenmez. Bekletirler. Eski evlerde kilerler var. Bu kilerlerde sadece bu pirinçte, bulgurdu, unda olmaz. Böyle meyveler de olur. Hatta usulüne uygun bir şekilde muhafaza edilirse kavun, karpuzun bile muhafazası mümkündür.
Uzun süre saklanır.
Hatta böyle becerikli kimselerin evinde bunlar vardır. Misafirlerine, hatırlı misafirlerine ikram ederler. Bir de affedersiniz, bir hamile kadıncağız aşererse, hı hı, filanca da vardır derler. Giden ondan alır getirirler.
Yani canı böyle çekmiş. Yani
böyle nasıl odunlarını dantel gibi diziyor. Böyle kilere olan evlerde var.
O evlerde tabii günlük işte biraz daha rahat yürüyor
tabii,
herhalde.
Mis gibi kokar o kilerler. İçeri girersiniz. Elma varsa elma kokar. Amasya elmaları depolanmıştır. Kış boyu kalacak orada. Hava ona göre rutubetsiz. Rutubet alınmış. Hı. Işığı yok. Serin bir şey. Onu artık başka daha ne tertibat alınıyor bilemiyorum. Bunları muhafaza edip kış boyu yeniyordu. Bir elma çeşidi vardır. Dışı yağlı gibidir. Böyle, hı hı, Amasya tadı verir. Hafif ekşim traktır. Kış boyu
kış
kalır
elması
o. Kış elması derler.
Evet.
Ona zaten kış boyu kalır. Bu meyvesi kestane. Hı hı. Kışın yiyeceğidir. Kışa yakın biter.
Çok besleyici kestane. Çok, kışın özellikle, evet, dolaşım problemlerini gidermeye
efendim,
yarıyor.
Zaten Allah'ın hikmeti. Bir meyve sebze yetiştiği mevsim için faydalıdır. Diğer zamanlarda değil. Biz mesela valide bizim çok fazla mevsiminde olmayan şeyleri yememize tasvip etmez imkanımız olduğu halde. Çünkü derdik her meyve sebze mevsiminde yenirse faydalıdır. Değilse değildi. Zaten çok da bulunmazdı o zamanlar. Kestane de böyle. Bir de her beldenin meyvesi, sebzesi o beldenin insanları için yaratılmıştır. Başka beldedekiler onlar kadar faydalı olmaz.
O topraktan gelen meyveye, evet, ihtiyacımız olduğu, bak, söylenir.
Kestane kışın vazgeçilmez bir...
Evlerde mi pişer? Şimdi evlerde, mesela sokaklara evlerde satılıyor. Ya
dışarıda da var. Öyle dışarıda mi? Da var ama esas evlerde pişer. Herkes kestane alır. İki türlü pişme usulü var. Kaynatarak pişirme, hı-hı, kızartarak pişirme. Kızartması, yani kavurması makbuldür. Ama haşlanarak yapılması da bereketlidir. Diğeri daha zahmetlidir. Hı-hı. Kalabalıksa ev haşlanır. Yarılır, milletin önüne konur. O da lezzetli olur. O da lezzetli. Bu da biraz beğen işi. Dışarıda da satılır. Kestane dışarıda da kavrulur, satılır. Bu şimdi çoğu kalmayan seyyar satıcıların bazıları kışa mahsustur. Bunlardan bir tanesi kestanecidir. Kestane, hı, kavurur. Bu sadece Türkiye'de değil. Türkiye'den ayrılmış Balkan memleketlerinde de hala mevcuttur kestane kışın. Hı hı. Osmanlılardan kalma bir adet. Çünkü herkes yapamaz, yapsa zamanında bulamaz. İnsanlar bunu alır yerler. Salep, hı hı, kışa mahsus bir içecektir. Yazın zaten içilmez muhtevası itibariyle. Çok besleyici, mukavemet verici bir gıdadır. O da kışın içilir. O da evlerde yapılır ama aynı zamanda sahlepçiler bunu satarlar. Hı hı. Çarşıda kışağına veya evlere kadar getirip satarlar.
Sokak aralarında.
Evet, sokak aralarında. Önlerine fincanları dizerler. Bir ellerinde ibrik vardır, onu yıkarlar. Bu pratiklik kazanmışlardır. Güğümden sahlebi dökerler. Sahlep mutlaka tarçınla içilir. Çünkü hazmı zordur. Sahlep tarçına, tabii, hazma yardım eder ve sadece değil lezzetini de takviye eder. Boza eskiden evlerde de yapılan ama dışarıdan daha çok alınan, çünkü yapımı zahmetlidir. Tutturulması da çok zordur bozanın kıvamında. Onun için çok kadının eli gelmez. Bir de boza daha ziyade Rumelilerin bildiği bir içecektir. Rumeli ile bir uzaktan yakından bağlantısı olmayan kimsenin boza pişirmesi çok kolay değildir. Bilmez yani, hı hı, onu. Onun için boza umumiyetle çarşılarda aynı biraz evvel anlattığım sahlepçi gibi bardaklarla verilip içilir veya bozacı dükkanlarında veya güğümlerle bozacı yapar. Akşamleyin, gündüz değil, gündüz bozacı geçmez, her nedense hep akşam içilir bunlar. Güğümlerle mahalle aralarında gezer. Onun kendine mahsus da bir bağırması, hı-hı, vardır. Ekserisi Novi Pazarlı'dır, onlar Arnavut veya Boşnak'tır. Bozo diye aslında bozadan başka her şeye benzeyen ama duyanın hemen bozacı geldi
boza
dediği bir... Çığlıkla bozasını satar.
Bir bozacıyla röportaj yapmıştım. Allah sağlık versin. 90 yaşın üzerinde şimdi. Bir yerde boza satıldığını söyledi. Oradan gider güğümle alır. Sonra evde onların verdiği ölçüyle kendimiz onu mayalandırır ve karıştırır. Her akşam da satmaya çıkardık. Evet. Herkesin bir kabı vardı. Kabı camın kenarına bırakırdı. Yanına da parasını. Parasını bırakmasa da biz bozasını bırakırdık. Tabii. Ertesi gün bilirdik
ki. Hesaplaşılır.
Evet, iki katı para bırakacak. Evet. Uzun süre bu işi yaptığını ama sonra hakikaten özellikle kış gecelerinde İstanbul'da boza satmanın özellikle sokak köpekleri sebebiyle çok zor olduğunu söyledi. Mecburen bu işi bırakmış ya. Ama uzun süre yapmıştı.
Evet, zahmetli. Her işin bir zahmeti var. Bu bozacılar da birer ikişer mahallelerimizden çekildi. Bizim çocukluğumuzun en zevkli çığlığıydı gece bozacının geçmesi. Çünkü bozayı çok kişi sever. Şimdi bilen yok, seven de yok ama eskiden bozayı biz çok severdik.
Farklı damak tatlarımız var. İstanbul'da Vefa'da çok kalın bir boza var ama Rumeli bozası biraz daha ince.
Evet, kıvamlıdır. Ben daha az kıvamlıdır. Ben de az kıvamlıysa o muhallebi gibidir. Bu biraz daha kıvamlıdır. Yani boza gene bulmak, içmek mümkün. Eskiden belki daha kolay, şimdi artık her şey fabrikasyon oldu ama tabii o eski sokak bozacılarının o kılık kıyafeti, hal hareketi, bir de tabii mahalle esnafı oluyor. Zaman içinde tanışıyorsunuz. Boza böyle, boza leblebiyle yenir içilir. Akşam umumiyetle içilir. İçtikten sonra bardakta kalanı da çok affedersiniz parmakla yalamak çok lezzetli olur. Bir de bunun gibi bir lezzet sütlaç piştiği zaman vardır. Sütlaç piştiği zaman o tencerenin dibi fevkalade lezzetli. Allah selamet versin. Annem bu sütlaç piştiği zaman
bize de tencerenin dibi bana aynı.
Tencerenin dibini bana gel derdi. Yani çok güzel olurdu. Aman yarabbim, o tencere, kazanın dibi, tencerenin dibi harikulade olur. Boza da o parmakla yenen kendisinden daha şeydir. Çünkü bittiği için son. Ümidiniz azdır. O parmağı siz canı gönülden yalarsınız. Pahalıdır da boza, ucuz değildir.
Öyle şimdi de öyle pahalı.
Tabii gene pahalı.
Ucuz bir şey değil.
Kilosu 5-6 liradan aşağı değildir. Hı. Yani öyle bir parmağı bile ziyan edilecek şey değildir. Herkese bir bardak anca düşer orada.
Şimdi Vefa'da kaşık veriyorlar yanında. Tabii
kaşıkla almak şimdi için. Biz de kaşıkla sıyırıyoruz artık ama parmağın lezzeti bambaşkaydı eskiden. Bu var. Bir de kışın en çok satılan yiyeceklerden turşu. Şimdi turşu yazın yenmez. Çok evde turşu basılır. Fakat bazı evlerde basılmaz. Onun içinde seyyar turşucular vardır. Aynı zamanda çarşı turşucuları vardır. Evde turşu basmayanlar çarşıdan turşu alırlar. Veya o getiren turşucular, ki onlar da öyle güvenilir kimselerdir. Aynı bozacılar gibi mahallenin tanıdığı bildidir. Kendisi yapar. O hararet, tuzlu ve hararet verici olduğu için kışın tercih edilir. Bilhassa kuru fasulyede, bulgur pilavında, nohutta turşusuz sofra olmaz. Bir başka seyyar satıcı tahin pekmezci. Tahin pekmez birbirine katar. Bazen katılmış olarak verir. Bir kase alırsınız. Bazen ikisini ayrı ayrı alırsınız. Birbirine katarsınız. Kışın en çok yenen gıdalardan birisi tahin pekmezdi.
Eskiden sadece biz mesela şimdi sadece kahvaltıya getiriyoruz. Eskiden kahvaltı dışında da yenilmiş
tatlı olarak yenirdi. Tatlı olarak yenirdi. Bilhassa simitle, taze ekmekle çok lezzetli olur. Yani sadece şimdi kahvaltıda yeniyor doğru ve daha ziyade ilaç gibi yeniyor. Şimdi çocuklar da çok sevmiyor. Ama eskiden o evin çok hararet verir, çok da besleyicidir. Biraz evvel işaret ettiğiniz gibi insanın daha çok mukavemete ihtiyacı vardır. Onun için tahin pekmez de kışın vazgeçilmez gıdalarındandır.
Ben merak ettim, kışın bunları yapan esnaf yazın ne yapıyor?
Yazın ne yapıyor? Mesela bazıları benzer bir işe dönebiliyor. Mesela bozacı şıracılık yapabiliyor yazın. Yani ben o işe alışmış. Ama çoğu iş yapmaz. Bazı memleketine gider zaten. Taşralıdır bunlar. Taşrada tarlası vardır, takkası vardır. Kışın biliyorsunuz tarla takka işi olmaz. Eski İstanbul'da çok kişi yazın memleketine gider. Ziraatle meşgul olur. Kastamonu, şurada. Kışın İstanbul'a gelir. İstanbul'da çeşitli işlerde çalışırlar.
Mesela bazı iş grupları için diyelim ki sütlü tatlılar gibi. Evet. Zaten belli bir yörenin tabii. insanı olmanız bekleniyor.
Tabii. Çünkü bu usta çırak münasebetidir. Hı-hı. Ben dışarıdan geleyim de bu işi öğreneyim çok nadir. Ha, çırak olursunuz ayrı mesele de onun için umumiyetle aile mensupları veya hemşeriler birbirlerine kasaplık da öyledir. Hep aynı yerlerde eğinliler kasaptır umumiyetle. Onun için hep mandıracılar da hep aynı bölgedendir. Bozacılar da öyle. Bunlar hep birbirlerine öğretmişlerdir.
Bir de birbirlerine herhalde birbirlerinin daha doğrusu iş alanlarına saygı duyarak
çalışıyorlar. Tabii. Bunlar esnaf ahlakı deniyor. Yani bunlar bir kere kanaatkar insanlardır. Rızıklarına kanaat ederler. Bundan dolayı da iyidirler. Rızıkları iyidir. İkincisi bunlar son derece edepli, terbiyeli insanlardır. Şerefini, haysiyetini her şeyin üstünde tutar. Birisini aldatmak, kandırmak onun lügatında, hafsalasında yoktur. Yani zihninden bile geçirmez. Bir de kalitesiz mal vermeyi onursuzluk, haysiyetsizlik sayarlar. Çünkü yaptığı iş onun şerefidir. Yani ismine sövülmüş gibi üzülür, ona tevessül etmez. Bundan dolayı da esnaf ahlakı cemiyeti muazzam ayakta tutmuştur.
Ve işte o hani biraz önce söylediğiniz kapınıza kadar gelen insanın ve ertesi gün de kapınıza geleceğini bildiğiniz için belki alışveriş yaparken de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.
İstanbul yangınlarını konuşamadık. Onlardan önümüzdeki hafta konuşuruz.
Bizim Evler İpek Yolu'nu sundu.